Dördüncü bölüm. Istırap çekmenin değeri. 1944 yılının son aylarında neredeyse 10 yıl süren bir savaşın ardından dalga Japonya'nın tersine dönüyordu. Ekonomileri sallantıdaydı. Orduları Asya'nın neredeyse yarısına gereğinden fazla yayılmıştı. Pasifik'te kazandıkları topraklar domino taşları gibi Amerikan kuvvetlerine teslim oluyordu ve yenilgi kaçınılmaz görünüyordu. 26 Aralık 1944 tarihinde Japon İmparatorluk Ordusu'nda ikinci teğmen olan Hiroo Onoda Filipinler'deki küçük Lubang Adası'na indi. Aldığı emir ABD'nin ilerlemesini mümkün olabildiğince durdurmak, her ne pahasına olursa olsun savaşmak ve asla teslim olmamaktı. O da, komutanı da bunun aslında bir intihar görevi olduğunu biliyorlardı. 1945 Şubat'ında Amerikalılar Lubang'a geldiler ve baskın bir güçle adayı aldılar. Japon askerlerin çoğu ya öldüler ya da teslim alındılar. Ama ona da ve üç adamı ormana kaçabildiler. Oradan ABD kuvvetlerine ve yerel halka karşı bir gerilla mücadelesi başlattılar. İkmal hatlarına saldırdılar. Başıboş askerleri vurdular. Yapabildikleri her şekilde Amerikalılara karşı çıktılar. 6 ay sonra Ağustos'ta ABD, Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası attı. Japonya teslim oldu ve insanlık tarihinin en ölümcül savaşı sona erdi. Ancak binlerce Japon askeri Pasifik adalarına dağılmışlardı. Onoda gibi ormanlarda saklanıyorlardı ve savaşın bittiğinden habersizlerdi. Önceki gibi mücadeleye devam ettiler. Bu savaştan sonra Doğu Asya'yı kurarken ciddi bir sorun haline geldi ve hükümetler bir şey yapılması konusunda anlaştılar. Amerikan ordusu ve Japon hükümeti Pasifik bölgesinde milyonlarca savaşın bittiğini ve herkesin evine gittiğini söyleyen ilan dağıttılar. Ona da ve adamları da diğerleri gibi bu ilanları buldu ve okudu. Ama diğerlerinin tersine ona da bunun bir tuzak olduğuna karar verdi. Amerikalılar gerillaların yerlerini belli etmek için kurmuşlardı. Ona da ilanları yırttı. Adamlarıyla birlikte gizlenmeye ve savaşmaya devam etti. 5 yıl geçti. İlanlar kesildi. Amerikan kuvvetlerinin çoğu evlerine döndü. Lubang'daki yerel halk çiftçilik ve balıkçılıktan oluşan normal yaşantısına geri dönme girişiminde bulundu. Ama Hiroo Onoda ve sadık adamları oradaydılar. Çiftçileri ateş etmeye, ürünlerini yakmaya, hayvanlarını çalmaya, ormana fazlaca sokulan yerli halkı öldürmeye devam ediyorlardı. Filipinler hükümeti yeni ilanlar bastırdı ve havadan ormana attı. Çıkın deniyordu. Savaş bitti. Siz kaybettiniz. Aldıran olmadı. 1952 yılında Japon hükümeti Pasifik'te saklanan ve sona kalan askerlerini geri çekmek için son bir çaba harcadı. Bu kez ilanlara kayıp askerlerin ailelerinin fotoğrafları kondu. İmparatorun kendisi kişisel bir not yazdı. Bir kez daha ona da bu bilginin gerçek olmadığına karar verdi. Bir kez daha ilanların Amerikan hilesi olduğunu düşündü ve adamlarıyla birlikte ormanda kalarak savaşmaya devam etti. Birkaç yıl daha geçti ve terörize edilmekten usanmış olan yerel Filipinliler silahlandılar ve karşı ateş açmaya başladılar. 1959'da Onoda'nın adamlarından biri teslim alındı. Diğeri öldürüldü. 10 yıl sonra Onoda'nın son arkadaşı Kozuka adında bir adam pirinç tarlaları yakarken polisin açtığı ateşte öldürüldü. İkinci Dünya Savaşı bittikten 15 yıl sonra hala yerel halka karşı savaşıyordu. Hayatının yarısından fazlasını Lubang ormanlarında geçirmiş olan ona da artık yalnızdı. 1972 yılında Kozuka'nın ölüm haberi Japonya'ya ulaştı ve akılları karıştırdı. Japonlar son askerlerinin yıllar önce evine döndüğünü sanıyorlardı. Japon medyası merak etmeye başladı. Kozuka 1972'ye kadar Lubang'daysa belki ona da 2. Dünya Savaşı'nda son kalan Japon askeri de hayatta olabilirdi. O yıl hem Japon hem de Filipinler hükümetleri arama ekipleri gönderdiler. Biraz mit, biraz kahraman, biraz hayalet olan gizemli 2. teğmeni arıyorlardı. Kimseyi bulamadılar. Aylar geçtikçe teğmen Onoda'nın hikayesi Japonya'da şehir efsanesine dönüştü. Var olup olmadığı belli olmayan kaçık savaş kahramanı. Çoğu onu romantize etti. Kimileri eleştirdi. Kimileri de çoktan yok olmuş bir Japonya'ya hala inanmak isteyenlerin uydurduğu peri masalı olduğunu söyledi. O sıralarda Noriya Suzuki adında genç bir adam ilk kez Onoda'nın adını duydu. Suzuki maceracı, kaşif, biraz da hippiydi. Savaştan sonra doğmuş, okulu bırakmış, 4 yıl Asya, Orta Doğu, Afrika'da otostop yaparak dolaşmış, park banklarında, yabancıların arabalarında, hapishane hücrelerinde, yıldızların altında uyumuştu. Yiyecek için çiftliklerde gönüllü çalışmış, kalacak yer parası ödemek için kanını satmıştı. Özgür ruhlu, belki de biraz çılgındı. 1972 yılında Suzuki başka bir maceraya ihtiyaç duyuyordu. Yolculuklarından sonra ülkesine dönmüştü ve katı kültürel normlarla sosyal hiyerarşi ona boğucu geliyordu. Okuldan tiksiniyordu, bir işte tutunamıyordu. Yeniden yolda kendi başına olmak istiyordu. Hiro Onoda'nın efsanesi Suzuki'ye problemlerinin çözümü gibi geldi. Peşine düşmeye değecek yeni bir maceraydı. Suzuki Onoda'yı bulan kişi olacağına inanıyordu. Japon, Filipinler ve Amerika hükümetlerinin arama ekipleri bulamamıştı. Yerel polis 30 yıldır ormanı araştırıyor, bir sonuç elde edemiyordu. Binlerce el ilanına yanıt alınamamıştı. Ama kim takar ki? Bu beleşçi, okuldan terk hippi onu bulan kişi olacaktı. Taktik savaşları hakkında hiçbir eğitimi ve bilgisi olmayan silahsız Suzuki, Lubank'a gitti ve kendi başına ormanı dolaşmaya başladı. Stratejisi şuydu: yüksek sesle Onoda'nın adını haykıracak ve imparatorun onun için endişelendiğini söyleyecekti. 4 günde Onoda'yı buldu. Suzuki bir süre Onoda ile ormanda kaldı. Onoda bir yıldan fazladır yalnızdı ve Suzuki tarafından bulununca arkadaşlığı hoşuna gitti. Güvenebileceği bir Japon kaynaktan dış dünyada neler olduğunu öğrenmeye çalıştı. İki adam bir tür arkadaş oldular. Suzuki, Onoda'ya neden kalıp da savaşmaya devam ettiğini sordu. Onoda'nın yanıtı basitti. "Asla teslim olmayın," diye bir emir almıştı ve kalmıştı. 30 yıldır bir emre itaat ediyordu. Onoda neden onun gibi bir hippi olanın bir askeri aradığını sordu. Suzuki, Japonya'yı 3 şey bulmak için terk ettiğini söyledi. Çavuş Onoda, bir panda ve bir yeti. Bu sırayla. İki adam çok ilginç koşullarda bir araya gelmişlerdi. Zafer selaplarının peşinde iki iyi niyetli maceracı, sanki iki gerçek Japon Don Kişot ve Sancho Panzani Filipinlerin balta girmemiş ormanlarında birlikte. Her ikisi de kahraman olduklarını düşünüyordu. Ama hiçbir şeyleri yoktu. Yalnızdılar ve hiçbir şey yapmıyorlardı. O sırada ona da hayatının çoğunun hayali bir savaşı harcamıştı. Suzuki de kendininkini harcayacaktı. Hiro Onoda ve Panda'yı bulduktan birkaç yıl sonra Himalayalarda yetiyi ararken ölecekti. İnsanlar sık sık hayatlarının büyük bölümünü görünüşte işe yaramaz ve yıkıcı nedenlere harcar. Yüzeyde bunlar hiçbir anlam ifade etmez. Onoda'nın 30 yılı o adada böcek ve sürüngen yiyerek, toprakta yatarak, onlarca yıl sivilleri öldürerek nasıl mutlu olduğunu hayal etmek zordur. Neden Suzuki parasız, arkadaşsız, hayali bir yetiyi bulmaktan başka bir amacı olmadan kendi ölümüne yürüdü? Daha sonra ona da hiçbir şeyden pişmanlık duymadığını söylemiştir. Seçimlerinden, Lubank'ta geçirdiği zamandan memnunmuş. Hayatının önemli bir kısmını var olmayan bir imparatorluğa adamış olmaktan da memnunmuş demek ki, çünkü bunun bir onur olduğunu belirtmişti. Yaşasaydı muhtemelen Suzuki de benzer bir şey açıklama yapardı. Yapması gereken şeyi yaptığını ve hiçbir şeyden pişmanlık duymadığını söylerdi. Bu adamların ikisi de nasıl ıstırap çekmek istediklerini seçtiler. Hiro ona da ölü bir imparatorluğa olan sadakati nedeniyle acı çekmeyi seçti. Suzuki ne kadar saçma da olsa macera için acı çekmeyi seçti. Her iki adam için de çektikleri ıstırabın bir anlamı vardı. Daha yüce bir amaca ulaşmalarını sağlıyordu. Ve bir anlamı olduğu için ıstıraplarına dayanabildiler. Ve belki ondan haz duydular. Istırap kaçınılmazsa, hayattaki sorunlarımız kaçınılmazsa, o zaman sormamız gereken soru, nasıl bu ıstırabı durdurabilirim? Değil, neden ıstırap çekiyorum, hangi amaç uğruna olmalıdır? Istırap kaçınılmazsa, hayattaki sorunlarımız kaçınılmazsa, o zaman sormamız gereken soru, nasıl bu ıstırabı durdurabilirim? Değil, neden ıstırap çekiyorum, hangi amaç uğruna olmalıdır? Hiro ona da 1974 yılında Japonya'ya döndü ve bir anlamda ünlü oldu. Radyolara konuşma programlarına davet edildi. Politikacılar elini sıktılar. bir kitap yayınladı ve hatta hükümetten epeyce para aldı. Ancak Japonya'ya döndüğünde gördükleri onu şok etmişti. Tüketici, kapitalist, bir önceki nesillerin tüm onur ve fedakarlık geleneği kaybetmiş yüzeysel bir kültür. Ona da aniden ünlü olmasından yararlanarak eski Japonya'nın değerlerini canlandırmak istedi. Ama bu yeni toplumda sesini duyan olmadı. Ciddi bir kültür düşünürü gibi değil de gösteri malzemesi gibi görüldü. Bir müzedeki relik gibiydi. Herkesi büyülemek için zaman kapsülünden çıkmış bir Japon erkeğiydi. Ve ironinin ironisi olsa da ona da onlarca yıl ormanda olduğundan çok daha büyük bir depresyona girdi. En azından ormanda yaşamının bir anlamı vardı. Istırabını dayanılır ve hatta birazcık da arzulanır kılıyordu. Ama Japonya'ya dönünce hippilerle ve batılı tarz bol giysiler içindeki kadınlarla dolu bu budala ulus dediği şeyi kaçınılmaz gerçekle yüzleşmesini sağladı. Mücadelesinin hiçbir anlamı yoktu. Uğruna yaşadığı ve savaştığı Japonya artık yoktu. Ve bunu fark etmenin ağırlığı hiçbir kurşunun delemediği gibi deldi adamın yüreğini. Çektiği ıstırap hiçbir değeri olmadığı için bir anda hakikate dönüşmüştü. Ona da 30 yılını bir hiç uğruna harcamıştı. Ve ona da 1980 yılında eşyalarını toplayıp Brezilya'ya göçtü. Ölene kadar orada yaşadı. Öz farkındalık soğanı. Öz farkındalık bir soğan gibidir. Bir sürü katmanı vardır ve soydukça daha fazla uygunsuz zamanlarda ağlama arzusu duyarsınız. Öz farkındalık soğanının ilk katmanı basitçe insanın kendi duygularını anlamasıdır. Bu kendimi mutlu hissettiğim zaman, bu beni hüzünlendiriyor, bu beni umutlandırıyor. Ne yazık ki çoğu insan öz farkındalığın bu en temel seviyesinde bile sınıfta kalır. Karımla bazen ileri geri salınarak eğleniriz ve şöyle yaparız. Karım, neyim var? Ben, bir şeyim yok, hiçbir şeyim yok. Karım, hayır, yolunda gitmeyen bir şey var, söyle. Ben, iyiyim, gerçekten. Karım, emin misin? Üzgün görünüyorsun. Ben, gerçekten mi? Cidden iyiyim. Yarım saat sonra. Ben, İşte bu nedenle canım sıkkın. Çoğunlukla ben yokmuşum gibi davranıyor. Hepimizin duygusal kör noktaları vardır. Genellikle yetişirken uygunsuz olduklarını öğrendiğimiz duygularla ilgilidir. Kör noktalarımızı tanıyarak etkilenen duygularımızı uygun biçimde ifade etmeyi öğrenmek yıllarımızı alır ve çok çaba sarf etmeye gerektirir. Ama bu çok önemlidir ve bu çabaya değer. Öz farkındalık soğanının ikinci katmanı neden bu şekilde hissettiğimizi sorabilme becerisidir. Bu neden sorusu zordur ve sık sık tutarlı ve doğru yanıt vermeyi öğrenmek aylar ve hatta yıllar sürebilir. Çoğumuzun bu soruların ilk kez sorulduğunu duymak için bir terapiste gitmesi gerekir. Bu sorular önemlidir çünkü başarı ya da başarısızlık diye kabul ettiğimiz şeylere ışık tutarlar. Neden öfkelisin? Bir amacını mı gerçekleştiremedin? Kendini bitkin ve esinsiz mi hissediyorsun? Yeterince iyi olmadığını hissettiğin için mi? Bu sorgulama katmanı bizi üzen duygularımızın kökenindeki nedeni anlamamızı sağlar. Kökendeki nedeni anladığımızda da ideal olarak onu değiştirecek bir şeyler yapabiliriz. Ancak öz farkındalık soğanının bir başka ve daha derin bir katmanı vardır. Ve bu katman kahrolası gözyaşlarıyla doludur. Üçüncü seviye bizim öz değerlerimizdir. Neden bunu bir başarı başarısızlık olarak kabul ediyorum? Kendimi nasıl ölçmeyi seviyorum? Hangi standartlara göre kendimi ve çevremdekileri yargılıyorum? Sürekli sorgulama ve çaba gerektiren bu seviyeye ulaşmak son derece zordur. Ama en önemli seviye de budur. Sorunlarımızın doğasını öz değerlerimiz belirler ve sorunlarımızın doğası da yaşam kalitemizi belirler. Değer yargılarımız yaptığımız ve olduğumuz her şeyin temelidir. Değer verdiğimiz şeyin bize faydası yoksa, başarı, başarısızlık diye kabul ettiğimiz şeyleri pek de iyi seçmemişsek, bu değerlere temellenen her şey, düşünceler, duygular, her günkü hislerimiz geri dönüp bizi incitecektir. Bir durum hakkında düşündüğümüz ve hissettiğimiz her şey, son kertede onun ne kadar değerli olduğunu algıladığınıza bağlıdır. Çoğu kimse bu neden sorularını yanıtlamakta korkunç beceriksizdir. Ve bu da kendi değer yargıları hakkında daha derin bir bilgi sahibi olmalarını engeller. Örneğin dürüstlüğe değer verdiklerini ve hakiki bir dost olduklarını söyleyebilirler. Ama kendilerini daha iyi hissetmek için sizi arkanızdan vurur, hakkınızda yalan söylerler. İnsanlar kendilerini yalnız hissettiklerini düşünürler. Ama kendilerine neden kendilerini yalnız hissettiklerini sorduklarında başkalarını suçlama eğilimindedirler. Herkes sığdır. Kimse onları anlayacak kadar cool ya da akıllı değildir. Böyle yaparak da sorunlarını çözmeye uğraşacaklarına onları daha da ötelemiş olurlar. Kimileri bunu öz farkındalık olarak kabul eder. Ama daha derine inebilip altta yatan değerlerini inceleyebilselerdi, orijinal analizlerinin sorunu doğru tanımlamak yerine sorunları hakkında sorumluluk almaktan kaçınmaya temellendiğini fark edeceklerdi. Kararlarının hakiki mutluluk yaratmak doğrultusunda değil, kendilerini iyi hissedecekleri, ruh hallerini kovalayacak biçimde verildiğini göreceklerdi. Kişisel gelişim gurularının çoğu, öz farkındalığın bu daha derin seviyesini yok sayar. Zengin olmak istedikleri için mutsuz olanları alır, daha fazla para kazanma konusunda bir sürü tavsiyede bulunurlar. Ama önemli, öz değerlere temelli soruları yok sayarlar. Her şeyden önce neden zengin olmaya böylesine ihtiyaç duyarlar? Kendileri için başarıyı, başarısızlığı nasıl ölçerler? Peki ama mutsuzluklarının temel nedeni henüz Bentley kullanmıyor olmaları değil de özel bir değer yargısı problemi olamaz mı? Bu tavsiyelerin çoğu sığ seviyelerde insanların kısa vadede mutlu etmek içindir. Ama gerçek, uzun vadeli sorunlar asla çözülmez. İnsanların algıları ve duyguları değişebilir. Ama altta yatan değer yargıları ve bunların ölçütleri aynı kalır. Bu gerçek bir gelişme değildir. Bu başka bir kafa yapma yöntemidir. İnsanın dürüstlük de kendini sorgulaması gerçekten zordur. Kendinize yanıt vermesi huzursuzluk verecek olan basit sorular sormanız gerekir. Benim deneyimime göre yanıt ne kadar huzursuzluk veriyorsa o kadar doğrudur. Bir saniye durup gerçekten canınızı sıkan bir şey düşünün. Şimdi neden canınızı sıktığını sorun. Muhtemelen yanıtınız bir tür başarısızlığı kapsayacaktır. Sonra bu başarısızlığı alın ve neden size doğru geldiğini sorun. Ya bu başarısızlık gerçekten başarısızlık değilse? Belki yanlış bir açıdan bakıyorsunuz. Kendi yaşantımdan yakın zamanlı bir örnek vereyim. Kardeşimin telefon mesajlarıma ya da e-postalarıma yanıt vermemesi canımı sıkıyor. Neden? Bana kalırsa umurumda değil. Bu sana neden doğru geliyor? Çünkü benimle ilişki kurmak isteseydi, günde 10 saniyesi benimle iletişime geçmek için harcardı. Neden seninle bu ilişkiyi kurmaya işi sana başarısızlık gibi geliyor? Çünkü biz kardeşiz. İlişkimizin iyi olması gerek. Burada iki şey işler. Benim kıymet verdiğim bir değer yargısı ve gerekeni yapıp yapmadığını değerlendirmek için kullandığım bir ölçüt. Benim değerim, kardeşlerin birbirleriyle iyi ilişkiler içinde olmaları gerekir. Ölçütüm, telefon ya da e-posta aracılığıyla ilişkide olmak. Bir kardeş olarak başarımı böyle ölçüyorum. Bu ölçütte ısrar edince de kendimi başarısız hissediyorum. Ve bu da arada bir cumartesi sabahlarımı mahvediyor. Aynı süreci tekrarlayarak daha da derine inebiliriz. Neden kardeşlerin iyi ilişkiler içinde olmaları gerektiği varsayılır? Çünkü onlar bir ailedir ve aile üyelerinin birbirine yakın olması gerekir. Neden bu kulağa doğru geliyor? Çünkü ailen senin için her şeyden önemli olmalıdır. Neden bu kulağa doğru geliyor? Çünkü ailene yakın olmak normal ve sağlıklıdır ve ben buna sahip değilim. Bu değiş tokuşta altta yatan değerim hakkında kendime karşı açım. Kardeşimle iyi ilişki içinde olmak. Ancak ölçütümle boğuşuyorum. Başka bir ad verdim, yakınlık. Ama ölçütüm değişmedi. Hala kendimi bir kardeş olarak temasın sıklığı üzerinden yargılıyorum. Ve bu ölçütü kullanarak kendimi tanıdığım başka insanlarla karşılaştırıyorum. Herkesin ailesiyle ilişkisi iyi, benimki değil. Demek ki bende bir şey eksik. Peki ya kendim ve yaşamım için zayıf bir ölçüt seçmişsem? Göz önüne almadığım başka ne doğru olabilir? Belki de değer verdiğim iyi ilişki için kardeşime yakın olmaya ihtiyacım yoktur. Belki karşılıklı saygı olması yeterlidir. Belki aranması gereken karşılıklı güvendir. Belki bu ölçütler kardeşliği birbirimize kaç mesaj gönderdiğimizden daha iyi değerlendirir. Bu açıkça anlamlı ve bana doğru gelmekte. Ama yine de kardeşimle yakın olmamamız beni çok üzüyor. Bunu değiştirmenin bir yolunu bulamadım. Bunu bildiğim için kendimi daha iyi hissedebileceğim bir yol da yok. Bazen kardeşler ve hatta birbirlerini seven kardeşler bile yakın ilişki içinde olamazlar. Ve bunda da bir sorun yoktur. Durumunuz hakkında nesnel açıdan doğru olan, içinde bulunduğunuz durumu, sizin nasıl gördüğünüz ve onu nasıl ölçmeyi ve değerlendirmeyi seçtiğiniz kadar önemli değildir. Sorunları bertaraf edebilirsiniz. Ama bir sorunun anlamı bertaraf edilemez. Sorunlarımızın bize ne ifade ettiğini, onlar hakkında nasıl düşünmeyi seçtiğimizle, onları düşünmeyi seçtiğimiz standartla kontrol ederiz. Rak Yıldızı Sorunları. 1983 yılında yetenekli, genç bir gitarist grubunda olabilecek en kötü şekilde kovuldu. Grup bir plak anlaşması yapmıştı ve ilk albümlerini kaydedeceklerdi. Kayıt başlamadan birkaç gün önce gitaristi kapıyı gösterdiler. Uyarı, tartışma, dramatik çıkışlar olmadı. Evine dönmesi için eline bir otobüs bileti tutuşturdular. New York'tan Los Angeles'a giden otobüste gitarist kendine şu soruyu sorup durdu. Bu nasıl oldu? Neyi yanlış yaptım? Şimdi ne yapacağım? Plak kontratları gökten yağmıyordu. Özellikle de yeni başlayan metal grupları için. Acaba hayatındaki tek şansını yitirmiş miydi? Otobüsü Los Angeles'a vardığında gitarist kendini acımayı aşmış, yeni bir grup kurmaya yemin etmişti. Yeni grubu o kadar başarılı olacaktı ki eskisi kararından dolayı sonsuza dek pişmanlık duyacaktı. O kadar ünlü olacaktı ki yıllarca onu TV'de izlemek, radyoda dinlemek zorunda kalacaklardı. Sokaklarda posterlerini, dergilerde fotoğraflarını göreceklerdi. Onlar bir yerde hamburger atıştırır, uyduruk bir konserden sonra minibüslerini doldururken, çirkin karılarıyla şişman ve ayyaş erkeklere dönüşürken, kendisi canlı yayında stadyum dolusu kalabalıklara dans ettirecekti. Kendisine ihanet edenlerin gözyaşlarında yıkanacak, her damlayı yepyeni, hışır hışır bir 100 dolarlık banknotla kurulayacaktı. Gitarist içine müzikal bir şeytan girmiş gibi çalıştı. Bulabildiği en iyi müzisyenleri işe aldı. Eski grubundakilerden çok daha iyilerini. Onlarca şarkı yazdı ve ibadet eder gibi prova yaptı. Öfkesi hırsını körüklemişti. İntikam esini olmuştu. Birkaç yıl sonra yeni grubuyla birlikte kendi plak anlaşmasını yaptı. Ve bundan bir yıl sonra ilk plakıyla altın plak aldı. Gitaristin adı Dave Mustaine'di. Ve yepyeni kurduğu grup efsanevi heavy metal grubu Megadeth idi. Megadeth 25 milyondan fazla plak satacak ve kerelerce dünya turnesine çıkacaktı. Bugün Mustaine heavy metal müziğin en parlak ve etkili müzisyeni olarak kabul edilir. Ne yazık ki kovulduğu grup Metallica'ydı. Dünya çapında 180 milyon albüm sattılar. Birçoklarına göre Metallica tüm zamanların en iyi rock grubudur. Bu nedenle çok seyrek özel söyleşilerin birinde Mustaine hala kendini başarısız bulduğunu gözyaşları içinde itiraf etmiştir. Tüm başarılarına rağmen kendi zihninde her zaman Metallica'dan kovulan herifti. Bizler hepimiz maymunuz. Tasarımcı işi ayakkabılarımız, ızgaralı fırınlarımız olduğu için kendimizi çok karmaşık yaratıklar sanıyoruz. Ama süslü püslü maymunlarız. Maymun olduğumuz için de içgüdüsel olarak kendimizi başkalarına göre ve statüye göre değerlendiriyoruz. Soru kendimizi başkalarına göre değerlendirmeliyiz değil, hangi standarda göre kendimizi ölçmeliyiz? Dave Mustaine farkında olsa da olmasa da kendini Metallica'dan daha başarılı ve popüler olup olmadığına göre ölçtü. Önceki grubundan kovuluş olmak onu o kadar incitmişti ki Metallica'ya göre başarı kendini ve müzik kariyerinin değerlendirdiği ölçüt oldu. Yaşamında korkunç bir şey olmuştu ve ondan pozitif bir şey ortaya çıkarmıştı. Megadeth ile yaptığı şeydi bu. Ama Metallica'nın başarısına takmış olmak ve onu hayatını tanımlayan ölçüt olarak kabul etmek müzisyeni onlarca yıl sonra bile üzüyordu. O kadar paraya, hayrana ve ödüle karşın hala kendini başarısız sayıyordu. Sizinle ben Dave Mustaine durumuna bakarak güdebiliriz. Adamın milyonlarca doları, binlerce hayranı var. Hayatında en çok sevdiği iş kariyeri ve hala 20 yıl önceki rock yıldızı grubundakilerin kendisinden daha ünlü olmasını içerliyor. Bunu yapmamızın nedeni sizinle benim Mustaine'den farklı değer yargılarımızın olması ve kendimizi farklı ölçütler değerlendirmemizdir. Bizim ölçütlerimiz muhtemelen nefret ettiğim bir patron için çalışmak istemiyorum ya da çocuğumu iyi bir okula gönderecek kadar para kazanmak isterdim. Veya bir hendeğin içinde uyanmamak beni mutlu ederdi tarzı şeylerdir. Bu ölçütlere göre Mustaine çılgınca hayal edilemeyecek kadar başarılıdır. Ama onun Metallica'dan daha başarılı ve popüler olma ölçütüne göre başarısızdır. Kendi değer yargılarımız kendimizi ve başkalarını ölçtüğümüz ölçütleri belirler. Ona dayı, Dubank'ta neredeyse 30 yıl tutan Japon İmparatorluğuna olan sadakatiydi. Ama aynı ölçüt onu Japonya'ya döndüğünde çok mutsuz etti. Mustaine'in Metallica'dan daha iyi olma ölçütü ona inanılmaz başarılı bir müzik kariyeri verdi. Ama başarısına rağmen ona işkence eden de yine aynı ölçüttü. Sorunlarınızı nasıl gördüğünüzü değiştirmek istiyorsanız, değer verdiğiniz şeyi ve başarıyı, başarısızlığı ölçme biçiminizi değiştirmelisiniz. Örnek olarak başka bir gruptan kovulan başka bir müzisyene bakalım. Hikayesi 20 yıl önce yaşanmış olsa da şaşırtıcı biçimde Dave Mustaine'i çağrıştırır. 1962 yılında Liverpool. İngiltere'den çıkan bir grup epey ilgi topluyordu. Komik saç kesimleri ve daha da komik adları olan bu delikanlıların müziği inkar edilemeyecek kadar iyiydi. Ve sonunda plak endüstrisinin de dikkatini çekti. John baş solist ve şarkı sözü yazarıydı. Paul oğlan çocuğu yüzlü romantik basçı. George isyankar bas gitarist. Bir de davulcu vardı. Hepsinin en yakışıklısıydı. Kızlar onun için çıldırıyorlardı ve dergilerde önce onun yüzü görülmeye başladı. Grubun en profesyonel üyesiydi. Uyuşturucu kullanmazdı. Hep aynı kızla birlikteydi. Takım elbise ve kravatlı bazı kişiler grubun yüzünün John ya da Paul değil o olması gerektiğini düşünüyorlardı. Adı Pete Best idi. 1962'de ilk plak anlaşmalarını yaptıktan sonra Beatles'ın diğer 3 üyesi sessizce menajerleri Brian'a gittiler ve onu kovmasını istediler. Brian bu karardan hoşlanmadı. Pete'yi seviyordu. Dolayısıyla diğer üçünün fikirlerini değiştirmelerini umarak bir şey yapmadı. Aylar sonra ilk albümlerinin kaydından tam 3 gün önce Brian sonunda Best'i ofisine çağırdı. Orada fazla söze girmeden ona gidip kendine başka bir grup kurmasını söyledi. Neden belirtmedi, açıklama yapmadı, üzüntüsünü dile getirmedi. Sadece diğer üçünün onu istemediklerini, yaylanması gerektiğini söyledi. Onun yerinde grup Ringo Starr adında tuhaf birini buldu. Ringo daha yaşlıydı ve iri. Komik bir burnu vardı. John, Paul ve George ile aynı çirkin saç kesimine razı oldu. Ve ahtapotlarla denizaltılar hakkında şarkılar yazmakta ısrar etti. Ötekiler de neden olmasın ki dediler. Best kovulduktan 6 ay sonra Beatles çılgınlığı patlak verdi. Ve John, Paul, George ve Ringo gezegendeki en ünlü yüzlerden 4'ü oldular. Bu arada anlaşılacağı gibi Best derin bir depresyona girdi. Ve İngiliz erkeklerine geçerli bir neden verildiğinde ne yaparlarsa onu yaptı. İçti. 60'ların devamı Pete Best için iyi geçmedi. 1965 yılında iki Beatle'ı sözlü hakaretten mahkemeye verdi ve müzikle ilgili tüm projeleri korkunç başarısızlığa uğradılar. 1968'de intihara teşebbüs etti ve annesi kurtardı. Hayatı mahvolmuştu. Best, Dave Mustaine gibi kendisini kurtaracak bir hikaye yaratamadı. Küresel bir süperstar olamadı. Milyonlarca dolar kazanamadı. Ama birçok açıdan sonu Mustaine'den daha iyiydi. 1994 yılında bir söyleşide Beatles ile olabileceğimden daha mutluyum demiştir. Nasıl yani? Best, Beatles'tan atıldığı koşulların neticesinde karısıyla karşılaştığını ve iki çocuğu olduğunu açıkladı. Değer yargıları değişmişti. Hayatı farklı ölçmeye başlamıştı. Ün ve zafer hiç fena olmazdı elbette. Ama sahip olduklarının daha önemli olduğuna karar vermişti. Büyük, sevgi dolu bir aile. Dengeli bir evlilik. Basit bir hayat. 2000'lerin ortalarına kadar davul çalabilmiş, Avrupa turlarına çıkabilmiş ve plak kaydedebilmişti. Peki neyi kaybetmişti gerçekten? Aşırı miktarda ilgi ve alkış. Ama kazandıkları onun için çok daha anlamlıydı. Bu hikayeler bazı değer yargılarının ve ölçütlerin ötekilerden daha iyi olduğunu gösterir. Bazıları kolayca ve düzenli olarak çözülebilecek iyi sorunlara yol açarlar. Bazıları da kolayca ve düzenli olarak çözülemeyecek kötü sorunlara. Boktan değerler. Bir avuç ortak değer yargısı insanlara berbat sorunlar yaratır. Çözümü pek mümkün olmayan sorunlar. Hızlıca bunların bazılarının üzerinden geçelim. 1. Haz. Haz harikadır. Ama hayatınızın önceliği olmak için berbat bir değerdir. Herhangi bir uyuşturucu bağımlısına haz peşinde koşmasının sonuçlarını sorun isterseniz. Eşine ihanet eden birine ailesini ve çocuklarını kaybetmenin aldığı hazza deyip değmediğini sorun. Kendini ölene kadar tüketen birine hazın sorunlarını çözmeye yardımcı olup olmadığını sorun. Haz yanlış, iyidir. Araştırmalar enerjilerini yüzeysel hazlara odaklayanların daha kaygılı, duygusal açıdan dengesiz ve depresif olduklarını gösteriyor. Haz hayatın tatminlerinin en yüzeysel formudur ve elde etmesi de kaybetmesi de çok kolaydır. Yine de bize 7/24 pazarlanan şey hazdır. Kafayı taktığımız şeydir. Kendimizi hazla uyuşturur, dikkatimizi hazla dağıtırız. Haz gerekliyse de tek başına yeterli değildir. Haz mutluluğun nedeni değil, sonucudur. Diğer şeyler doğruysa yan ürün olarak haz otomatik biçimde elde edilir. 2. Maddi başarılar. Birçok kişi öz değerinin ne kadar para kazandığıyla, hangi arabayı kullandığıyla, ön bahçesinin komşusununkinden daha yeşil ve güzel olmasıyla ölçer. Araştırmalara göre temel ihtiyaçlarını karşılayabilen birinde mutlulukla dünyevi başarıların ilişkisi hızla sıfıra yaklaşır. Açsanız ve Hindistan'ın ortasında sokakta yaşıyorsanız, yılda ekstra 10 bin doların mutluluğunuzun üzerindeki etkisi büyüktür. Ama gelişmiş bir ülkede orta sınıfa mensupsanız, fazladan 10 bin doların pek bir etkisi olmayacaktır. Fazla mesai yaparak, hafta sonları çalışarak kendinizi öldürmenize değmeyecektir. Maddi başarıya fazla değer vermenin bir başka boyutu da maddiyatı dürüstlük, barış yanlısı ve şefkatli olma gibi başka değerlerin önüne geçirmektir. İnsanlar kendilerini davranışlarıyla değil, sahip oldukları statü sembolleriyle ölçmeye başladıklarında, bu sadece sığ olmaları değil, sevimsiz insanlar olmaları anlamına da gelir. 3. Her zaman haklı olmak. Beyinlerimiz randımansız makinelerdir. Sürekli zayıf varsayımlarda bulunuruz. Olasılıkları yanlış değerlendiririz. Olguları yanlış hatırlarız. Bilişsel ikilemlere teslim oluruz ve duygusal çalkantılarımıza göre kararlar veririz. İnsan olarak sürekli yanıldığımız söylenebilir. Yaşamdaki başarınızın ölçütü haklı olmaksa tüm bu saçmalıklarınızı kendinizi haklı göstermek için çok uğraşmanız gerekecek. Öz değerlerini her konuda sürekli haklı olmak üzerine kuranlar yaptıkları hatalardan bir şeyler öğrenme olanaklarını yok ederler. Yeni bakış açıları benimseyip başkalarıyla duygudaşlık kuramazlar. Yeni ve önemli enformasyona kendilerini kapatırlar. Cahil olduğunuzu ve pek bir şey bilmediğinizi varsaymak çok da faydalıdır. Bu sizi yüzeysel, hakkında iyi bilgi sahibi olmadığınız inançlardan korur ve öğrenme, büyüme kapısını açık tutar. 4. Sürekli pozitif olmak. Yaşamlarını hemen her şey hakkında pozitif olmakla ölçenler vardır. İşinizi mi kaybettiniz? Şahane. Tutkularınızı keşfetmek için bir fırsat işte. Kocanız sizi kardeşinizle mi aldattı? Neyse, en azından çevrenizdeki insanlara ne ifade ettiğinizi öğrenmiş oldunuz. Çocuğunuz boğaz kanserinden mi ölüyor? Artık özel okul parası vermeyeceğiz. Her şeyi iyi tarafından görmek gibi bir şey söylenmekteyse de Gerçek şu ki hayat bazen berbattır. Ve yapabileceğiniz en sağlıklı şey de bunu kabul etmektir. Negatif duyguları inkar etmek daha derin ve daha uzun ömürlü negatif duygulara ve duygusal işlev bozukluğuna neden olur. Sürekli pozitif olmak hayatın sorunları için geçerli bir çözüm değil, bir inkar biçimidir. Doğru değerleri ve ölçütleri seçerseniz bu sorunlar size zindelik, kuvvet ve şevk verebilir. Gerçekten de basittir. İşler ters gidebilir, insanlar bizi üzer, kazalar olur. Bu gibi şeyler kendimizi bok gibi hissetmemize neden olur. Bunda bir sorun yoktur. Negatif duygular duygusal sağlığın gerekli bir bileşenidir. Bu negativiteye inkar etmek sorunları çözmek yerine ebedileştirmektedir. Negatif duygularla ilgili püf nokta şudur. 1. Onları toplumda kabul görecekleri sağlıklı bir şekilde ifade edin. Ve 2. Onları değer yargılarınızla aynı çizgide ifade edin. Basit bir örnek. Benim değerlerimden biri şiddetten kaçınmaktır. Vurmamak gibi ölçütleri vardır. Bu nedenle biri tepemin tasını attırdığında öfkemi ifade ederim. Ama rakibimin yüzüne bir yumruk atmaktan da kaçınırım. Radikal bir fikir, biliyorum. Ama sorun öfke değildir. Öfke doğaldır. Öfke bir sürü durumda sağlıklı da olabilir. Birinin suratına yumruk atmak sorundur. Öfke değil. Öfke, suratınıza inecek yumruğumun elçisidir. Elçiyi suçlamayın. Yumruğumu suçlayın. Kendimizi sürekli pozitif olmaya zorlarsak, yaşamdaki sorunlarımızı inkar ederiz. Böylelikle onları çözme ve daha mutlu olma şansımızı da getiririz. Sorunlar hayatımıza anlam ve önem katar. Sorunları yok saymak, anlamsız bir varoluş demektir. Uzun vadede maraton koşmak bizi çikolatalı bisküvi yemekten daha çok tatmin edecektir. Çocuk yetiştirmek video oyunundan kazanmaktan iyidir. Ay sonunu getirmeye çabalarken bütçenize yardımcı olması için arkadaşlarla küçük bir iş kurmak yeni bir bilgisayar almaya yeğdir. Bu işler stresli, yorucu ve çoğunlukla da tatsızdır. Sorun üzerine sorun çıkar. Yine de hayatımızın en anlamlı anları ve yaptığımız en neşe dolu şeylerdir. Acı, mücadele, hatta öfke ve umutsuzluk barındırırlar. Ama bir kez üstesinden geldik mi, geriye döner ve torunlarımıza nemli gözlerle neler başardığımızı anlatırız. Freud'un bir zamanlar söylemiş olduğu gibi, bir gün geriye dönüp baktığınızda mücadele günlerinizin en güzel günleriniz olduğunu göreceksiniz. Bu nedenle bu değer yargıları, haz, maddi başarı, her zaman haklı olmak, sürekli pozitif olmak, insan yaşamı için yetersiz ideallerdir. Bir insanın yaşamının en yüce anlarından bazıları tatsız, başarısız, bilinmedik ve negatiftir. Önemli olan iyi değer yargılarına ve ölçütlerine sahip olmaktır. Haz ve başarı bunların doğal sonuçları olarak ortaya çıkacaktır. Bunlar iyi değer yargılarının yan etkileridir. Tek başlarına boş, esriklik halleridir. İyi ve kötü değer yargıları tanımlamak. İyi değer yargıları 1. Gerçeklere temellenirler. 2. Sosyal açıdan yapıcıdırlar. 3. Anlıktırlar ve kontrol edilebilirler. Kötü değer yargıları 1. Boş inançlara temellenirler. 2. Sosyal açıdan yıkıcıdırlar. 3. Anlık ve kontrol edilebilir değillerdir. Dürüstlük iyi bir değer yargısıdır. Çünkü üzerinde tam anlamıyla kontrolünüz vardır. Gerçeği yansıtır ve başkalarına yarar sağlar. Popülarite ise kötü bir değer yargısıdır. Değeriniz buysa ve ölçütünüz de dans partisindeki en popüler kız veya erkek olmaksa, olacakların çoğu sizin kontrolünüzün dışındadır. Bu partiye başka kimlerin katılacağını bilemezsiniz. Katılanların yarısından çoğunu tanımazsınız. Değeriniz, ölçütünüz gerçeğe temellenmemiştir. Kendinizi popüler ya da değil hissedebilirsiniz. Ama aslında başkalarının hakkınızda gerçekten ne düşündükleri hakkında en küçük bir fikriniz bile yoktur. Kısa bir not. Bir kural olarak başkalarının kendisi hakkında düşündüklerinden korkan biri, aslında kendisi hakkında kendi düşündüğü ve başkalarına yansıttığı bir sürü boktan şeyden korkmaktadır. İyi, sağlıklı değer yargılarına bazı örnekler. Dürüstlük, yenilikçilik, savunmasızlık, kendi ayakları üzerinde durma, başkalarına destek olma, öz saygı, merak, yardımseverlik, alçak gönüllülük, yaratıcılık. Kötü, sağlıksız değer yargılarına bazı örnekler, manipülasyon ve şiddet aracılığıyla baskınlık. Ayrım yapmadan seks peşinde koşmak. Sürekli kendini iyi hissetmek. Sürekli odak merkezi olmak. Yalnız kalamamak. Herkes tarafından sevilmek. Sadece zengin olmak için zengin olmak. İyi, sağlıklı değer yargılarına içten erişildiğini fark etmişsinizdir. Yaratıcılık, alçak gönüllülük gibi şeyler hemen şu anda deneyimlediğimiz şeylerdir. Ve bunu yapabilmek için zihninizi belli bir şekilde yönlendirmeniz yeter. Bu değer yargıları anlıktır ve kontrol edilebilir. Ve arzu ettiğiniz şekilde değil de gerçekten olduğunuz halinizle dünyaya katılmanızı sağlar. Kötü değer yargıları ise çoğunlukla dış olaylara bağlıdır. Özel bir jetle uçmak, sürekli haklı olduğunuzun söylenmesi, Bahamalarda bir ev sahibi olmak, 3 güzel kızla birlikte tatlı yemek. Kötü değer yargıları bazen eğlenceli ve zevkli olsalar da sizin kontrolünüz dışındadırlar. Ve istediklerinizi elde edebilmek için sık sık sosyal olarak zararlı ve boş inançlı davranışlarda bulunursunuz. Değer yargıları öncelik vermekle ilgilidir. Herkes lezzetli bir tatlı ya da Bahamalarda bir ev sahibi olmayı sever ve ister. Mesele önceliklerimizdir. Her şeyden çok öncelik verdiğiniz değer yargılarınız, karar verme mekanizmalarınızı her şeyden çok etkiler. Hiroo Onoda'nın en yüce değeri Japon İmparatorluğuna tam bir sadakat ve hizmetti. Bu değer yargısı, onun hakkında okuduklarınızdan çıkartamadığınızı diye söylüyorum. Bozuk şişiden daha beter kokar. Hiroo için gerçekten boktan sorunlara neden oldu. En önemlisi de 30 yıldan fazla böcek ve solucan yiyerek bir adada mahsur kaldı. Bir de masum sivilleri katledip durdu tabii. Hiroo kendini başarılı bulsa ve kendi ölçütlerine uygun yaşamış olsa da sanırım yaşamının berbat olduğu konusunda hemfikiriz. Şans verilse hiçbirimiz onunla yer değiştirmek ve onun yaptıklarını yapmış olmak istemezdik. Dave Mustaine büyük üne ve zafere kavuşmasına karşın kendini hep başarısız hissetti. Çünkü kendi başarısını başkalarının başarısına göre derecelendirdiği işe yaramaz bir değer yargısı vardı. Bu değer yargısı adama 150 milyon plak daha satman lazım ancak bundan sonra her şey mükemmel olacak gibi iğrenç sorunlar yarattı. Bir sonraki turnem stadyumda olmazsa olmaz. Mutlu olmak için çözmesi gereken problemler bunlardı. Mutsuz olmasına şaşmamalı. Tam tersine Pete Best iyi bir dönüş yaptı. Beatles'tan atıldığı için depresyona girdi ve çok çekti. Ama olgunlaştıkça neye öncelik vermesi gerektiğini seçti. Ve hayatını yeni bir ışıkta yeniden değerlendirdi. Best mutlu ve sağlıklı bir yaşlı adam oldu. Kolay bir hayata ve harika bir aileye kavuştu. İronik olarak diğer 4 Beatles'ın ulaşmak ya da ellerinde tutabilmek için 10 yıllarını harcadıkları şeyler. Değer yargılarımız yetersizse, başkaları ve kendimiz için koyduğumuz standartlar da yetersizdir. Hiçbir önemi olmayan şeyleri kafaya takarız. Bunlar hayatımızı kötüleştiren şeylerdir. Ama değer yargılarımız düzeldikçe daha iyi şeyleri, önemli şeyleri, yaşamımızı düzelten, bize mutluluk ve yan etkisi olarak da haz ve başarı getiren şeyleri kafaya takarız. Kişisel gelişim denilen mesele sadece bununla alakalıdır. Daha iyi değer yargılarına öncelik vermek, kafayı takacak daha iyi şeyler seçmek. Çünkü daha iyi şeylere aldırdıkça daha iyi sorunlarınız olur. Sorunlarınız iyileştikçe de yaşamınız düzelir. Bu kitabın geri kalanı kişinin sahip olabileceği en iyi değer yargıları olarak gördüğüm sezgilere aykırı 5 değer yargısına ayrıldı. Hepsi de daha önce sözünü ettiğimiz tersine yasayı izler ve bu açıdan bakıldığında negatiftirler. Hepsi kendimizi uyuşturarak inkar etmek yerine daha derinlerdeki sorunlarımızla yüzleşmeyi gerektirir. Bu 5 değer yargısı sıra dışı ve rahatsız edicidirler. Ama benim açımdan insanın hayatını değiştirirler. İlki, bir sonraki bölümde inceleyeceğimiz gibi sorumluluğun radikal bir şeklidir. Kimin hatası olduğuna bakmazsızın hayatınızda olup biten her şeyin sorumluluğunu almak. İkincisi emin olmamaktır. Kendi cahilliğinizin farkında olarak sürekli kendi inançlarınızdan kuşku duymak. Bir sonraki başarısızlıktır. Kendi eksikliklerinizi ve hatalarınızı keşfetmeye, istekli olarak onları değiştirebilme şansına sahip olmanız. Dördüncüsü reddetmektir. Hayır diyebilmek ve hayır dendiğini duyabilmek. Böylelikle yaşamınızda neyi isteyip neyi istemediğinizin açık bir tanımına sahip olursunuz. Sonuncusu da kendi ölümlülüğünüz hakkında düşünmektir. Bu çok önemlidir. Çünkü insanın ölümlü olduğunu unutmayıp bunu sürekli aklında tutması belki de diğer değer yargılarını doğru perspektife oturtmanın biricik yoludur.